Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 9. ayrım. 5. bölüm. İnsanların çoğu bağımlılığa yatkındır. Eve, kendi ürünlerini yalayıp yutmaktan haz alan ikinci sınıf bir uyuşturucu satıcısının bu yöntemi izlemiş olabileceğini tahmin etti. Yanlış hatırlamıyorsa Ledo, boş günlerini Game Town adındaki küçük pis bir batakhanede, Compi Pool yüzme havuzlarında ya da seks çılgınlıklarında aptal insanları soyarak geçirmeyi isterdi. Bir hapishanede geçirilecek birkaç yılın onun bu eğlence seçeneklerini değiştirebileceğini düşünmüyordu. Şehir merkezinin içeride kalan sokaklarında pis bir yağ tabakası binaların üstünü kaplamıştı. Yeniden dönüşüm ekibinin saldırısından sonra binaların çoğu yıkılmış ve döküntüleri de imha edilmişti. Birlik bu 4 blokluk bölümü listeden çıkarmıştı. Meydan olarak bilinen yere savaş tertibatı ve bayıltıcılar olmaksızın girmeyi göze alabilen tek bir şehir görevlisi yoktu. Eve ceketinin altına protesto zamanlarında giydikleri bir çelik yelek giyindi ve Peabody'ye de aynı şeyi yapmasını emretti. Bu onları boğazlarının kesilmesinden korumazdı ama kalbe saplanabilecek bir bıçağı engellerdi. "Bayıltıcını geniş menzile ayarla," diye emretti Eve. Ve Peabody keskin bir biçimde solumasına karşın hiçbir şey demedi. Araştırmakta oldukları cinayete dair herhangi bir mezhep ya da dini grupla ilgili bir şey çıkmamıştı. Eve'in gönlü ferahlamıştı. Bir zamanlar bu türden bir terör ve katliamla ilgilenmiş birisi olarak Peabody bir kez daha böylesi bir şeyle ilgilenmek durumunda kalmamanın onu ne kadar mutlu edeceğini biliyordu. Meydana doğru arabayla giderken bu bölgenin sakinleri arasında haftanın her günü birkaç kana susamış şeytana tapan kişiyi yakalayabileceğini düşündü. Sokaklar boş değildi ama alabildiğine sessizdi. Burada hareket karanlığı beklerdi. Kapı aralarında oyalanan ya da kaldırımlarda aylak aylak dolaşan birkaç kişi de keskin gözlerle elleri ceplerindeki silahın tetiğini her an çekecek gibi hareket ederek bekliyordu. Bir blok aşağıdaki orta yolda ters dönmüş bir taksi vardı. Pencereleri parçalanmış, lastikleri sökülmüş ve yan taraflarına sprey boyayla birkaç seksüel içerikli ilginç resim yapılmıştı. "Şoförün buraya yolcu getirmesi için aklını yitirmiş olması lazım," dedi Eve, terk edilmiş taksinin etrafında dolaşarak. "Bu bize ne sağlar?" diye sordu Peabody. "Kuralcı, katı, dik kafalı polisler." Eve güldü. Resim ve yazılar yeni yazılmıştı ama etrafta hiç kan izi yoktu. Eve, zırhlı bir siyah-beyaz otomobil içinde devriye gezen, isyan olasılığına karşı hazır, tam savaş teçhizatı donanımı olan robotları fark etti. Cama doğru rozetini gösterip onlara işaret etti. "Şoförü ne yaptınız? Buralardayız ve kalabalığı dağıttık." Yolcu koltuğundaki robot gülümsedi. Bazen programlanmış bu robot devriye polislerin bir kısmında mizah duygusu da olabiliyordu. "Şoförü emniyet altına aldık ve onu bölgenin diğer ucuna götürdük. Taksi işe yaramaz bir durumda." "Ledo'yu tanıyor musun?" "Evet efendim. Uyuşturucu imalatçısı ve dağıtıcısı olmaktan mahkum olmuştu. Rehabilite edilmişti." "Evet doğru. Şu anda topluluğun önemli kişilerinden birisi o. Hala Game Town'a takılıyor mu?" "Eğlence dünyası onun tanındığı bir alan. Ben arabamı burada bırakıyorum. Geri döndüğümde de onu tek parça istiyorum." Robot polis arabasından çıkarak alarm haline geçti ve önlemlerini aldı. İleride uzun boylu, pis bakışlı bir adam, taksiye yapıldığı gibi boya ve figürlerle kirletilmiş duvara yaslanmış, umursamaz bir tavırla birasını içiyordu. Yazıların birkaçı yanlış imla ve yanlış harflerle yazılmıştı ve resimler kötüydü. Peabody'nin kalbini ağzına getirerek Eve adama doğru yürüdü ve ona doğru eğildi. "Bu arabayı gördün mü?" Alay edercesine, "Bana kaltak bir polis arabası gibi göründü," dedi. "Bu doğru." Eve adamın serbest kalan elini sert bir biçimde bükerek bileğinden yakaladı. "Eğer geri geldiğimde herhangi birisinin onu pisletmiş olduğunu görürsem, bu kaltak polis senin taşaklarını gırtlağına çıkıncaya kadar tekmeler. Sonra da onları boynuna dolayarak seni boğar. Anladın mı?" Adamın yüzü kızarmış, gözleri öfkeyle parlamıştı. Fakat başını sallayarak ne yapması gerektiğini anladığını gösterdi. "İyi." Eve adamı serbest bıraktı. geriye doğru bir adım attı ve arkasını dönerek uzaklaştı. ''Aman Tanrım Dallas, bunu niye yaptın? Biz burada yokken aracımıza göz kulak olmak için sorumluluk üstlendi. Bu tipler polislere bulaşmazlar. Sadece ahlaksız düşünceleri olur böylelerinin.'' Peabody'nin eli silahında her an tetikte bekliyordu. New York'un bu tehlikeli sokaklarında ilerlerken ''Arkanı kolla'' diye uyardı Eve yumuşak bir şekilde. ''Bakteriler ortalıkta cirit atıyor'' diye düşündü Eve. Her yer öyle pisti ki onların yaşaması için ortam son derece uygun görünüyordu. Yeraltı geçitlerinin küf kokulu tenha köşelerinde fahişeler ve kaderine bırakılmış bağımlılar vardı. Her birkaç yılda bir belediye başkanlığı yeraltının temizliğiyle ilgili yaygara koparırdı. Ve yine rutin olarak televizyondaki konuşma programlarında buralar tartışılır, kınanırdı. Bazen acilen yarım yamalak bir polis ve güvenlik taraması yapılırdı ve bir avuç kendini her şeyini kaybetmiş insan toplanarak hapse atılır, buradaki batakhanelerin bazıları bir ya da iki gün kapatılırdı. Eve, mesleğe başladığı ilk günlerde böylesi bir baskına katılmıştı ve her yerde insanı öldürecek kadar korkutan terör, çığlıklar, bıçaklamalar vardı ya da ev yapımı bombaların iğrenç kokuları. Eve şu anda Peabody'nin eğitimcisiydi. O zamansa Feeney, Eve'in eğitimcisi konumundaydı ve bu işten onun tek parça, yarasız beresiz başarıyla çıkmasını sağlamıştı. Şimdi bir yandan etrafı kontrol ediyor, bir yandan da adımlarını sert ve canlı atmaya özen gösteriyordu. Müzik duvarlarda yankılanıyordu, duvarları döven, birbirine karışmış sesler ve kulüplerin kapalı kapıları. Tüneller artık ısıtılmadığından nefesi beyaz duman kümeleri şeklinde ıslık gibi ses çıkarıp etrafa yayılıyor ve sarı ışığın içerisinde gözden kayboluyordu. Üzerinde kısa bir palto olan bitkin ve yorgun bir fahişe, yine bitkin bir müşteriyle para işini tamamlamıştı. Her ikisi de yeniden işe koyulmak için sıvışmadan önce Eve ve Peabody'nin üniformasını süzdüler. Birisi birbirinin benzeri dar geçitlerden birinde bir fıçıda ateş yakmıştı. Adamlar ateşin etrafında toplanmış, küçük uyuşturucu paketleri için birbirlerine para alıp veriyorlardı. Dar yolun sonuna geldiğinde hareket durmuştu. Fakat Eve yürümeye devam etti. Kemiklerinin kırılmasını ve kanı göze almış bir durumdaydı. Destek istedi. Adamlarını yataklarından kaldırıp oraya gelmeleri için yönlendirdi. Bu adamlar akşam karanlığında kötü kokan ateşin üzerine çökmüş ölümle uğraşıyorlardı. Eve artık her şeyin değiştirilemeyeceğini ve düzeltilemeyeceğini öğrenmişti. Yılan gibi uzanan tüneli takip etti. Daha sonra Game Town'un yanıp sönen ışıklarını incelemek için durdu. Tepedeki cılız sarıya karşın koyu kırmızılar ve maviler pek şık durmamıştı. Bu iki renkte her nedense Eve az önce geçtiği tüneldeki yaşlı fahişe gibi hilekar ve kötü görünmüştü. Bu ışık aynı zamanda Eve bir başka parlak ışığı, babasıyla paylaştığı son kirli odanın kirli penceresinden sızan kırmızı ışığı hatırlattı. Onun ırzına geçtiği o son andan, babasını öldürmeden ve arkasında o dövülmüş, örselenmiş küçük kızı bırakmadan önce. Efendim? Geçmiş bir anda aklını bulandırmıştı ki kendi kendine o küçük kızı hatırlamıyorum dedi. Kim? Teğmen Dallas? Peabody Eve'in gözlerine kaygıyla ve boş boş bakarken aynı zamanda etrafı kontrol ediyordu. Kimi gördün? Kimseyi. Tüm vücudu gerilmişti. Kendine kızarak birden toparlandı. Bu anılar ve onlarla birlikte içini kaplayan korku ve suçluluğu bir şey tetiklemiş olmalıydı. ''Hiç kimse'' dedi yeniden. ''Birlikte içeri gireceğiz. Beni izle. Eğer iş zorlaşırsa prosedürü hiç düşünme, kuralları boş ver. Sertleş. Tamam, merak etme.'' Peabody cesaretini toparlayarak kapıya yaklaştı ve daha sonra Eve'le omuz omuza içeri girdi. Bir yığın oyun vardı içeride. Çığlıklar, kahkahalar, makinelerden farklı farklı sesler yükseliyordu. Bu katta iki oyun alanı vardı. Bunların birisinde sıska bir çocuk saf ve boş bakan gözlerle parasını ödediği, savaşmayı seçtiği Romalı gladyatör oyunu için sırada bekliyordu. Kent savaşı teröristi ya da omurga kırıcısı. Eve ilk raundu izleyerek sinirlerini bozmak istemedi. Canlı bir eğlence için kalabalığın alkışları arasında yağ bulanmış ve kaygan memeleriyle iki kadının bulunduğu bir de güreş meydanı vardı. Duvardaki ekranlarda düzinelerce spor karşılaşmasının yansıtıldığı görüntüler dönüyordu. Bahisler oynanıyordu. Paralar kaybediliyor, yumruklar uçuşuyordu. İyi, bunları da göz ardı etti. Daimi müşterilerin içki içip şans ya da beceri gerektiren oyunları, açgözlülük ve hırsla oynadıkları özel bölüme geçti. Bu bölümün arkasında diğer asık yüzlü, kasvetli insanların oturduğu bar bulunuyordu. Onları da es geçip, hafif bir müziğin çaldığı ve daha fazla oyunun oynandığı, stresli, gergin perde arkası bölümüne doğru ilerledi. Topların birbirine çarpış sesleri ve tıkırtıları arasında, etraflarını çeviren ışıkların tabut gibi sıralandığı bir düzine kadar bilardo masası vardı burada. Masaların yarısı boştu, fakat kullanılan masalarda oyuna konan paralar oldukça ciddiydi. Altın renginde kıvrılmış bir yılan dövmesinin süslediği, parıldayan kel kafasıyla firma çalışanı siyah bir adam, robotlardan birisiyle maç yapıyordu. Dişi olan robot uzun boylu, iri yarıydı ve üzerinde sadece memelerini ve cinsel organını kapatan neon yeşili kumaş parçaları vardı. Kalçasının üzerinde kalem kadar ince bir bıçak bağlıydı. Eve, arkadaki masada üç adamla oyun oynayan Ledo'yu fark etti. Ledo'nun kendini beğenmiş gülümsemesi ve diğer adamların yüzündeki karanlık ifadeden sıkı bir bahse girdikleri anlaşılıyordu. Önce polisten çok küfürlü bir şekilde söz eden, yılan dövmeli adamı uyaran robotun yanından geçti. Eve sorun çıkarabilirdi ama bu durum Ledo için bir şans demekti ve o Ledo'yu ikinci bir kez yakalamak zorunda kalmak istemiyordu. Masaların yanından geçerken saçma sapan önerilerin havada uçuştuğu konuşmalar da geride kalıyordu. Eve ceketinin önünü açtı, parmaklarını silahının üzerinde gezdirdi. Ledo, özel tasarlanmış, uç kısmı gümüş olan ıstakasıyla kıpır kıpır beş topun üzerine doğru dengeli bir biçimde nişan alarak masanın üzerine eğildi. Eğer gerçekten isteseydi, toplara vurup hepsini deliğe sokardı ve 50 pul kazanırdı. Sarhoş değildi henüz ya da uyuşturucu kullanmamıştı. Eğer maçtaysa uyuşturucuya asla dokunmazdı. Her zaman olduğu gibi ciddiydi. Kemikli bedeni dimdikti. Soluk saman rengi saçları, süt beyazı yüzünün arkasına doğru parlak ve kaygan bir biçimde taranmıştı. Sadece gözlerinde renk vardı. Kenarları pembeleşmiş çikolata kahverengisiydi gözleri. Uyuşturucu sattığı insanlar gibi bağımlı olmasına ramak kalmıştı ama yine de onlardan daha iyi bir durumdaydı. Eğer tamamen bağımlı olsaydı, keskin gözlerle bilardo oynayabilecek kadar sağlam duramazdı. İyi, onun vuruşunu yapmasına müsaade etti. Elleri hafifçe titriyordu. Fakat ıstakasının ağırlığını bunu telafi edecek şekilde ayarlamıştı. Skor zilini çalarak ışığı patlattı. Sonra da topu masanın üzerinde yuvarladı ve temiz bir biçimde deliğe düşürdü. Bununla neşelenmeyecek kadar akıllı olmasına karşın, doğrulduğunda geniş bir gülümseme yüzüne yayılmıştı. Daha sonra bakışları Eve takıldı. Onu çıkaramamıştı ama onun polis olduğunu anımsamıştı. ''Hey, Ledo, seninle konuşmamız lazım. Ben bir şey yapmadım. Burada oyunum var. Mola zamanı.'' Eve öne doğru adım attı. Daha sonra yoluna çıkan kas yığınına doğru baktı. Bu kaslı adamın bakır renginde bir teni vardı ve gövdesi kocamandı. Bakışlarını onun yüzüne yönelttiğinde küçük bir ürperti omurgasından yukarı doğru sinsice süzüldü. Her iki kaşı da delikti ve kaşlarında altın halkalar takılıydı. Köpek dişleri gümüştü ve sanki dudakları soyulmuşçasına parlıyordu. Oldukça ağır görünen bir tek ayağı bile Eve'in boyu kadardı. Onu görür görmez düşündüğü şey güzel ve mükemmel olduğuydu ve ona gülümsedi. Sakin bir biçimde "Önümden çekil," dedi. "Burada devam eden bir oyunumuz var." Adamın sesi bir kanyonda gürleyen gök gürültüsü gibiydi. "Ben bu lanet olasıyla 500. kez meşgul oluyorum. Oyun kaybettiğimi geri alıncaya dek bitmez. Ben o lanet olasıyla görüşme yapıncaya kadar sen oyununa geri dönebilirsin." Eve, Ledo kaçacak diye artık endişelenmiyordu. Diğer iki oyuncunun onu yanlardan kuşatıp uzun, zayıf, çırpık kollarından tutmuş olması değildi buna neden olan. Kendisini engelleyen etten beton onu hafifçe itti ve köpek dişlerini yeniden gösterdi. "Biz polisleri burada istemiyoruz. Evie yeniden itekledi. Biz polisleri burada yeriz. Peki, bu durumda? Eve bir adım geriye gitti. Birden gözleri zaferle parladı. Daha sonra bir yılan kadar çevik davranarak Ledo'nun o çok değerli ıstakasını kaptı, bakır renkli adamın midesine doğru hızla vurdu. Adam domuz gibi bir hırıltıyla öne doğru iki büklüm kıvrılınca ıstakayı son vuruşunu yapan bir beyzbol oyuncusu gibi savurdu. Eve'in bu hareketiyle adam başından darbe aldı ve birden sendeledi. Başını öfkeyle salladı. Daha sonra gözlerindeki kanla ona doğru geldi. Eve diziyle onun bacak arasına vurdu. Adam yere düşerken Eve de onun yüzünün parlayan bakırdan solgun bir griye dönüşünü izledi. Hızla yürümeye devam ederek Eve etrafı kontrol etti. Şimdi bu polisi yemeği denemek isteyen başka birisi var mı? Benim ıstakamı kırdın. Ledo ağlamaklı bir şekilde öne atıldı ve ıstakasını kaparak sap kısmıyla Eve'in yanağına doğru salladı. Sarsıldı fakat ona fırsat vermedi. Ledo, seni aşağılık herif! Kıpırdama! İçeri giren adam işinde hızla yükselmek için çabalayan ve ilerleyen birisi görünümündeydi. İnce, şık ve temizdi. Her şeyin üzerini kaplamış olan ince pislik tabakası onu etkilememiş görünüyordu. Bir eliyle Ledo'yu engellerken Eve döndü ve rozetini gösterdi. Benim sizinle bir problemim yok. Bu durumu değiştirmek ister misiniz? Hayır, istemem. Gümüş mavisi gözleriyle önce Eve sonra Peabody'ye baktı. Teğmen, korkarım New York'un sosyal anlamda en elit insanları olan müşterilerim şu anki durumu şaşkınlıkla karşıladılar. Yerde inleyen adama baktı ve konuşmasına devam etti. Ben Carmine ve burası benim mekanım. Sizin için ne yapabilirim? Hiçbir şey Carmine. Ben sadece sizin müşterilerinizden birisiyle görüşmek istemiştim. Konuşmak için sessiz bir yer olursa memnun olacağınızdan eminim. Neden bizim özel odalarımızdan birisine geçmiyorsunuz? Bu tek kelimeyle harika olur Carmine. Peabody. Eve, Ledo'nun sıkıca tuttuğu ıstakayı sertçe çekti ve Peabody'ye uzattı. Yardımcım senin tam arkanda yürüyecek Ledo. Uslu durmazsan eğer günaha girer ve senin o kıymetli sopanı senin uygun bir yerine sokar. Ben bir şey yapmadım diye ağlamaklı bir şekilde yeniden kendini savundu Ledo. Bir yandan da bir sıra kapının yer aldığı perdeli alan boyunca Carmine'ı takip eden Eve ayak uydurdu. Carmine bu kapılardan birisini açtı ve bir el hareketiyle ''Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı Teğmen?'' diye sordu. ''Siz müşterilerinizi korkacakları bir durum olmadığına ikna edin Carmine. Hiçbirimiz New York polisinin burada bir arama yapmasını istemeyiz.'' Carmine bu uyarıyı başıyla onayladı. Sonra mızıldanan Ledo'yu onu odaya ite kaka sokan Eve'le baş başa bıraktı. ''Sen ayakta dur Peabody. Eğer herhangi birisi gözünü dahi kırparsa silahını kullanmakta serbestsin.'' ''Peki efendim.'' Peabody sıkıca tuttuğu ıstakayı öbür eline geçirdi. Serbest kalan elini bayıltıcısının üzerine koydu ve sırtını da duvara dayadı. Durumun kontrol altında olduğundan emin bir şekilde Eve içeri girdi, kapıyı kapattı. Konfor bir yana, girdikleri bu dar oda, dumanlı, rutubetli ve yapış yapış yerleriyle bir sıfırdan ibaretti aslında. Fakat özeldi. Evet Ledo. Eve yanağındaki morluğa parmağıyla dokundu ama acıdığı için yapmamıştı bunu. Acıyordu evet ama bu hareketi Ledo'yu korkutmak için yapmıştı. Epey oldu değil mi? Ben temizim. Eve sakin olmaya özen gösterdi. Beni aptal mı sanıyorsun sen? Daha yeni rehabilite merkezindeydin. 6 gün içinde temiz olamazsın. Bu ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Yüzündeki morluğun üstüne parmağıyla hafifçe vurdu. Bu bir memura yapılan saldırı. Bana seni sorgulama ve sıska kıçını merkeze götürme yetkisini verir. Hatta senin her şeyini, her yerini arama yetkisi de benim olur. Ama Dallas, yani bu bir kazaydı. Belki bunu unutabilirim Ledo. Benimle işbirliği içinde olacağına beni ikna edersen unutabilirim. Tamam lanet olası, haklısın. Ne istiyorsun? Biraz jazz ya da go smoke mu? Ekstazi mi? Ceplerini karıştırmaya başladım. Ücretsiz. Ne şekilde istersen sana istediğin şekilde veririm. Şu anda yanımda yok ama temin ederim. Cebinden hiçbir şey çıkarma. Sadece o çirkin parmaklarını çıkar Ledo. Sen benim bildiğimden de aptalmışsın. Şimdi senin beyninin bir fındık büyüklüğünde olduğunu anlamış bulunuyorum. Elleri dondu. Zayıf yüzü anlamsızlaştı. Senin söylediğin gibi bir hayli zaman oldu görüşmeyeli. Sanırım senin esrara ne kadar ayak dirediğini unutmuşum. Zarar vermek yok, tamam mı? Eve hiçbir şey söylemedi. Sadece alt dudağından ter dökülünceye kadar sabit bir biçimde gözlerini ona dikti. İlk fırsatta onun Kodes'e geri döneceğini düşündü. Fakat şu an için oltasının ucunda daha büyük bir balık vardı. Benden bilgi mi istiyorsun? Ben senin hainin, muhbirin olmam. Hiçbir zaman bir polisin muhbiri olmam. Fakat bilgi satmayı isterim doğrusu. Satma, dedi soğuk bir biçimde. Vermek. Onun küçük beyni dahi Eve'in ciddiyetini kavramıştı. Sen sor, biliyorsam söylerim. Bu nasıl? Fena değil. Snooks, çiçekleri olan adam mı? Birisi onu doğramış diye duydum. Parçalarını da almış. Ben ona dokunmadım. Ona satış yaptın. Ledo çok dikkatli olmak için elinden geleni yapıyordu. Belki biraz iş yapmışızdır ara sıra. Nasıl ödüyordu? Bazen dileniyordu, çiçeklerini veya esrar filan satıyordu. Çoğu kez esrar için parası olurdu. Seni ya da başka satıcıları zorda bıraktığı oldu mu? Hayır, kaldırımda uyuyan bu tip insanlara parayı vermeden hiçbir şey vermezsin. Onlara güvenemezsin. Fakat Snooks iyi biriydi, zararsızdı. Sadece kendi işinde, kendi halinde birisiydi o. Duyduğum kadarıyla onu öldürebilecek hiç kimse yok. İyi bir müşteridir o. Hiç kimseyle kavgası olmayan birisi. Onun düzenli olarak kamp kurduğu yer senin çalıştığın bir alan mıydı? Geçimimi sağlamak zorundayım değil mi Dallas? Bakışları tekrar Eve ilişince hatasını anladı. Evet, orada satış yapıyorum. Orası genelde benim kontrol ettiğim bir bölgedir. Son zamanlarda oraya ait olmayan, sunuksu soran birisini ya da birilerini gördün mü? Takım elbiseli gibi mi? Eve bir anda kanının çekildiğini hissetti. Fakat sadece gelişigüzel bir şekilde sırtını duvara yasladı. Ne takım elbisesi? Bir adam gelmişti bir gece. Baştan aşağıya züppe, resmi giysileri olan bir adamdı. Bana doğru bakıp yokladı. Ledo rahatlamıştı artık. Sopa gibi bacaklarını birbirinin üzerine atmış dar yatağın üzerinde oturuyordu. Bilirsin işte, ona ait bir şeyi almak ister gibi durmuyordu. Öyleyse yoksul semtleri ziyaret etmek için gelmiş olmalıydı. Ama uyuşturucu da kullanmıyordu. Eve, Ledo tırnaklarının etrafındaki etleri kopartarak kendisini eğlendirirken bekledi. O ne arıyordu sence? Ben Snooks'u aradığına inanıyorum. Snooks'u tarif etti ama ben pek iplemedim açıkçası durumu. Çoğu kez kaldırımda uyuyanlar birbirlerine benzerler. Fakat onun nasıl resimler çizdiğini ve çiçekler yaptığını anlattı. Bu yüzden ben de ona Snooks hakkında öttüm. Yani ona Snooks'un barakasının nerede tuttuğunu mu söyledin? Şüphesiz. Neden söylemeyeyim ki? Gülümsemeye başladı. Sonra onun o ufacık beyni, çetin ve zorlu bir süreç olan sonuç çıkarmaya başlamıştı bile. Adam, esrar, takım elbiselinin Snooks'u kesip açması. Neden bunu yapmış olabilir? Bak bak, Dallas, ben burada temizim. Züppe kaldırımda uyuyan adamın uyuduğu yeri sordu, ben de ona söyledim. Neden doğru olmasın diye düşünüyordum. Ben onun gidip de birini öldürmeyi düşündüğünü bilmiyordum. Ayağa kalktığında yine yüzünden ter akıyordu. Bu işi bana yükleyemezsin. Ben o piçle sadece konuştum, o kadar. Adam neye benziyordu? Bilemiyorum, iyi görünüyordu. Takım elbiseli bir züppeydi, temiz ve gıcır gıcır. Yaş, ırk, boy, kilo, dedi Eve açık bir şekilde. Dikkat etmedim, 2-3 gece önceydi. Beyaz bir züppe. Eve umutla bakarak onu izlemekle yetindi. Sanıyorum, galiba beyazdı. Biliyorsun ya ben onun ceketine bakıyordum. Uzun siyah paltosu vardı. Gerçekten sıcak tutan ve yumuşak bir palto gibi duruyordu. Eve'in düşünebildiği tek şey onun aptal olduğuydu. Onunla ne zaman konuştun? Konuşurken adamın neresine baktın? Yukarı doğru mu bakmak zorunda kaldın, yere mi yoksa dosdoğru yüzüne mi? Yukarıya, uzun boylu bir züppeydi. Yüzünü tam göremedim Dallas, ortalık karanlıktı ve ışık ya da herhangi benzer bir şeyin önünde durmuyorduk. Başında şapkası vardı. Paltosunun tüm düğmeleri ilikliydi. Hava ölü bir orospu kadar soğuktu. Onu daha önce hiç görmüş müydün? Daha önce oralara gelmiş birisi miydi? Hayır, sadece bir kez gördüm. 2 ya da 3 gece önce işte. Sadece bir kez gördüm. Ben bir şey yapmadım. Sen o dövmeliği başının üstünde taşıyor olmalısın, Ledo. Her 5 dakikada bir bunu söyleyip durma. Şimdilik bitiriyorum fakat sana her an ulaşabilmeliyim. Eğer seninle tekrar görüşmem gerekirse bu kolay olmalı, anladın mı? Seni bulmak istediğimde aramak zorunda kalırsam fena halde kızarım ona göre. Buralarda olurum. O kadar rahatlamıştı ki gözleri mutluluktan parlamıştı. Herkes beni nerede bulacağını bilir. Hızla dışarı doğru fırlamaya yeltendi. Sonra Eve'in onun kolunu sıkmasıyla bir buz saçağı gibi dona kaldı. Eğer o takım elbiseliyi bir daha görürsen ya da ona benzer birisini benimle irtibata geç. Onu oyalamak için herhangi bir şey söylemeyeceksin. Hemen kıçını kaldırıp benimle bağlantı kur, beni ara. Eve güldü ama Ledo korkudan altına yapacaktı. Herkes benim nerede bulunabileceğimi de bilir. Ağzını açtı, sonra Eve'in gözlerindeki soğuk bakışın bu muhbirlik için para istemeye teşebbüs etmemesi anlamına geldiğini anladı. Eve kapıyı açınca dışarı fırladı. Peabody oradan 3 blok uzaklaşana kadar rahatlayamadı. Kasılmıştı. İyiydi, eğlenceliydi, dedi neşeli bir sesle. Sırada ne var? Hadi birkaç köpek balığı bulalım da yüzmeye gidelim. Sen cesur davrandın Peabody. Eve'den gelebilecek en güzel iltifattı bu. Çok korktum. Aptal değilsin de ondan. Zaten aptal olsaydın benimle şu anda bu arabada geziyor olamazdın. Artık özellikle sunuk su istediklerini biliyoruz, dedi Eve, derin düşüncelere dalarak. Kaldırımda uyuyan herhangi birisi değil, herhangi bir kalp değil. Onunkini istediler. Onu özel kılan neydi? Elimizdeki bilgileri oku yeniden. Eve doğumundan ölümüne kadar adamın hayatındaki gerçekleri dinledi. Orada bir şey olmalı. Basit bir şey için kalbini söküp çıkarmadılar. Belki de ailevi bir şey. Bu teoriyi kafasında kurdu. Çocuklarından ya da torunlarından birisi terk edildikleri için kinlenmiş olabilir. Kalp de semboliktir. Sen benimkini kırdın, ben de seninkini alıyorum gibi bir şey mi bu? Onun gibi bir şey. Sevgi ve nefretin tüm bu derecelerinin bir arada olduğu aileler, Eve'in kafasını hep karıştırmış ve onu şaşırtmıştı. Bu aileyi daha çok araştıracağız. Biraz bu fikir üzerinde ilerleyeceğiz. Yani öncelikle bu olasılığı ayıklamak için. Önce alanı kontrol etmek için olay yerine geri geldi. Her şey emniyet altındaydı. Görünüşe bakılırsa bu civarda onları atlatıp Snooks'un barakasında ondan geriye kalan şeyleri almaya yeltenecek hiç kimse yoktu. El arabasında ızgara et satan ve hallerinden memnun görünmeyen 2 kişi spot lambalarla yolu aydınlattı. Ortalık hareketli değildi. Birkaç dilenci amaçsız bir şekilde dolaşıyordu. Dilenci olduklarını gösteren künyeleri, kemikleri dışarı fırlamış boyunlarının etrafında açıkça görülecek şekilde asılıydı. Caddenin karşısında evsizler ve deliler bir fıçı ateşinin etrafında ısınmaktan daha çok şikayetlerini paylaşmak, konuşarak içlerini boşaltmak için toplanmış gibiydiler. Eve, Peabody'ye satıcılarla konuş diye emretti. Onlar birçoklarından daha çok şey görürler. Belki şansımız vardır. Onun barakasını gören bir kişi daha istiyorum. Soya soslu bir sosis satın alacak olursam daha kolay konuşacaklarına bahse girerim. Eğer bu civardan herhangi bir şeyi ağzına koymaya istekliysen gözün dönmüş olmalı. Oldukça gözüm döndü. Eve etrafa bakınırken kendisine de bakanların varlığını hissetti. Bakışlar sırtını yakıp geçti. Öfke, hınç, kafa karışıklığı, ıstırap. Eve bunların hepsini hissedebiliyordu. Çaresizliğin ve yolunu yılan gibi sürünerek bulan, cadde boyunca kayıp gelen umudun her raddesini. Düşünmemeye çalıştı. Harap olmuş battaniyeyi geriye çekip barakanın içine daldı. İfrazat ve ölümün kalıcı ve ağır kokusuyla karşılaşınca tiksindi. Sen kimdin Snooks? Neydin sen? Yerdeki kağıttan yapılmış çiçek buketini aldı. Olay yeri ekipleri rutin bir biçimde bedendeki saç, lif, sıvı ve ölü hücreleri toplamışlardı. deri üzerine yapılmış incelenmesi gereken pislikler olmalıydı. Böylesine iğrenç bir cinayet mahalli zaman alırdı. Ayrıştırması, analizi, tanımlaması. Fakat Eve, oradaki bu bulguların onu ihtiyacı olan yanıtlara götüreceğini düşünmüyordu. Katille konuşur gibi, ''Sen dikkatliydin, özenliydin. Burada kendinden bir şeyler bırakmadın ya da sen öyle düşündün.'' dedi kendi kendine. Hem kurban hem de katilden her zaman bir iz kalır. O bunların nasıl araştırılacağını, nasıl dinleneceğini biliyordu. Katiller şık arabalarıyla gecenin en karanlık ve soğuk vaktinde gelmişlerdi. Sıcacık giysiler içinde güzel giyinmişlerdi. İçeri süzülerek girmemişlerdi, saklanmamışlardı. Kibir. Acele etmemişlerdi, endişelenmemişlerdi. Güven. İğrenme. Bunu hissetmiş olmalılar. Perdeyi arkalarından kapatınca ve koku onları çarpınca. Fakat doktorlar kötü kokulara alışkın olabilir diye düşündü. Maske takıyorlardı ve ellerinde eldivenleri vardı. Korunmak için, tedbir için. Antiseptik kullanmış olmalılar. Sterilize etmek için mi? Rutin bir durum diye düşündü. Hastanın herhangi bir şekilde mikrop alması olasılığını umursadıkları için değil. Bir rutindi bu. Işığa gereksinimleri olmuş olmalı. Sunuks'un yamuk raflarından birisinde sakladığı mum koçanının ya da pilli fenerin titrek ışığından daha güçlü ve daha temiz bir şeyi. Doktorun çantasında güçlü bir mini lamba olmalıydı diye düşündü. Mikro gözlükler, lazer neşter ve bu iş için gerekli diğer aletler. Sunuks o zaman uyanmış mıydı acaba diye merak etti. Işık aydınlattığında bir an için bile olsa uykudan uyanmış mıydı? Etini delip altına doğru nüfuz eden şırınganın basıncından önce düşünüp, merak edip korkmaya zamanı olmuş muydu? Her şeyin düşünüldüğü bir işti bu. Fakat bir türlü hayal edemiyordu. Doktorların vücudu kesip açmaları ile ilgili rutinleri hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Fakat bunun tam da böyle bir şey olduğunu düşündü. Hızlı çalışmak, ustaca çalışıp az konuşmak. Bir insanın kalbini elde tutmak nasıl bir duygudur acaba? Bu da rutin bir şey midir ya da güç veya başarmanın, zaferin heyecanını tetikleyen bir şey midir zihinde? Bunun böyle bir duyguyu tetikleyebileceğini düşündü. Bir anlık bile olsa o kişi bir tanrı gibi hissedebilirdi kendisini. Bir tanrının işini iyi yapmak için yeteneklerini kullanması icap eder. Ve işte bunlar onların geride bıraktıkları şeylerdir diye düşündü. Telsizinden çağrı gelene kadar düşündü. Kağıt çiçekleri bir kenara koyup cevap verdi. Dallas, Feeney'in kederli yüzü mini ekranı kaplamıştı. Bir tane daha buldum Dallas. Gelip buna da bakarsan iyi edersin. 9. ayrımın sonu. Sayfa 100. Devamı 10. ayrımda.